Ayrım 17, sayfa 149, 33. Malula, Suriye, saat 19.50. Askeri kamyon frenlerini gıcırdatarak durdu. Arka tarafta Jack oturduğu yerden kalktı, sonra da kalkması için Yasmin'e yardım etti. Yanındaki Yusuf da debelenerek ayaklandı, örtüyü araladıktan sonra geldik galiba dedi. Hava kararıyordu. Kamyon kurumuş bir dere yatağını çevreleyen birkaç palmiyenin yanında durmuştu. Biraz önlerinde çıplak bir dağın eteğine kurulmuş, hareketli bir kasaba görünüyordu. Bodur, kireç badanalı evlerden bazıları yüzlerce yıllık ve dağdaki kayalardan yontulmuş gibi duruyor, kimileri de zirveye doğru basamak basamak tırmanıyordu. Pencereler gaz lambalarının ışığıyla aydınlık, daracık sokaklardaki yiyecek tezgahlarının önü kalabalıktı. Jack kalabalığın arasında birkaç Ortodoks rahibe gördü. Birinin tepesinde maviye boyalı bir haç olan sayısız kilise kubbesi dikkatini çekti. Kabinin kapılarının açıldığını, yerdeki çakıllara basan ayaklarının seslerini duyunca kamyonun arkasındaki silahlı dört asker toparlandı. Birkaç saniye sonra Suriyeli binbaşı kamyonun örtüsünü çekip açtı. Tutuklulara bakıp sırıttıktan sonra Arapça, "Burası son durak," dedi. Yol biraz sarsıntılıydı ama bu çöl yolları bundan iyi olamaz. Nasılsınız bakalım? Jack kamyondan atladı. Peşinden de diğerleri. Daha da kötüsü olabilirdi. Şu anda Şam'daki hapishane hücremize gidiyor olabilirdik. Binbaşı yeniden sırıtıp Yusuf'un sırtını okşadı. Gösterim pek fena değildi ha, ne dersin? Yusuf çenesini sıvazladı. Attığın tokat canımı acıttı kuzen. Uyuz devenin melez yavrususun ama seni bağışlıyorum. Binbaşı neşeyle güldü. Ufacık bir acı, düşük bir bedel sayılır. Hala hayattasınız öyle değil mi? Başlangıçta üniformalılar arasında seni göremeyince işimiz bitti diye düşündüm. Neden geciktin Faysal? Adamlarımla giderken Teğmen'in devriyesiyle karşılaştık. Bölgedeki mayınlar yüzünden bizimle gelmekte ısrar etti. Sonunda zamanında geldik ya. Jack, tutuklu olmadığımızı görünce Teğmen kuşkulanmayacak mı diye sordu. Faysal yine sırıttı. Nasıl öğrenecekmiş? Yarım beyimli bir subay bile gizli polisi sorgulamaya cüret edemez. Adamlarıma gelince hepsi bizim aşiretten olduğu için hayatımı bile emanet ederim. Peşimden gelin. Önlerinden gidip Yusuf'un kamyonetinin başında durdu. Şoför kapısını hızla açıp direksiyondaki askere havlar gibi bir şeyler bağırdı. Asker hızla arabadan inerken aldığı kontak anahtarını Yusuf'a attı. Binbaşı çakı gibi bir selam verdi. Sizinle burada ayrılıyoruz. Gideceğiniz yer uzak değil. Köyü geçene kadar devam edin. Aziz Pavlus Manastırı'nı göreceksiniz. Sağ ol kuzen. Yusuf'la binbaşı kucaklaştı. Arap usulü birbirlerinin yanaklarını öptüler. Binbaşı Jack'le Yasmin'in ellerini sıktıktan sonra bir harita uzattı. Alın bunu. Bakarsanız arabanızı süren yaşlı keçi karanlıkta dönüş yolunu kaybeder. Buradaki yol işaretleri yeterli değil. Yusuf motoru çalıştırdı. Önce Yasmin, ardından da Jack arabaya bindi. Yardımınız için teşekkürler binbaşı. Binbaşı elinin ayasıyla arabanın tavanına vurdu. Dikkatli gidin, Allah yardımcınız olsun. 34. Saat 19.28. İki güçlü GE turbo shaft motoru ve 150 mili aşan hızıyla Black Hawk, şimdiye kadar yapılanların en iyilerinden sayılan sağlam bir helikopterdir. O akşam Lela ile Tauber'in bindikleri de epey kullanılmış bir özel harekat helikopteriydi ve şimdiki görevi de ikisini Aziz Paulus Manastırı yakınında belirlenen bölgeye indirmekti. Lela, Ari ile birlikte kokpitin arka tarafındaki koltuklarda oturur, pervanenin sürekli gümbürtüsü kulaklarını döverken gürültüyü duymamaya çalışıyordu. Bir metre kadar önlerinde uçuş ekibinin hemen yanında duran kısa boylu, tepesi açılmış bıyıklı adam elinde ince bir fener tutuyor, haritaya bakıp başındaki iletişim başlığı üzerinden pilotlarla konuşuyordu. Ari motor gürültüsünü bastırarak "Sağ ol Sek görevlimizdir," dedi. "Pilotların bizi çölün ters tarafındaki bir gübre yığınına değil de buluşma yerimize indirmesine çalışıyor." Lela da bağırarak cevap verdi. Daha önce hiç böylesi bir görevde bulundun mu? Ari gülümsedi. Suçlu duruma düşmemek için cevap vermemek daha iyi olacak. Şu anda neredeyiz? Sağ ol denen adam soruyu duymuş olacak ki kulaklıklarından birini çıkardı ve Lele'ye bağırarak gülümsedi. Biraz önce Ürdün sınırının üzerinden geçtik. 45 dakika sonra hedefimize varmış olacağız. Arkanıza yaslanıp gevşeyin ve yolculuğun tadını çıkarmaya bakın. Yeniden dönüp uçuş ekibiyle konuşmayı sürdürdü. Lele arıya baktı. Peki Ürdün ya da Suriye radarları ve hava savunma sistemleri diye sordu. Bizi vurmaya çalışmazlar mı? Yol arkadaşı sırıttı. Ne radarı? Radar alçak irtifada işe yaramaz. Biz sadece 1000 feet'in altında kalmaya çalışıyoruz. Hava savunma sistemlerine gelince sağ ol Ürdün ve Suriye'nin bilinen savunma devriye rotalarını çok açığından geçtiğimizi söyledi. Omuzlarını silkti. Mossad bu rotaları nereden biliyor diye sorma bana. Ama Amerikan uydularının topladığı bilgilerin payı büyük olmalı. Genç kadın yanındaki lombozlardan dışarıya baktı. Ayın aydınlattığı loşlukta 700 feet'ten görebildiği tek şey sonsuz çöl ve arada bir eğri büğrü bir ağaç silüetiydi. Black Hawk bir sağanağın içinde sarsıldı. Sonra yeniden düzeldi. Peki ya teknik bir sorun çıkar da gideceğimiz yerden önce yere inmek zorunda kalırsak ne olacak? Sorun değil Lala. 3 dakika gerimizden gelen bizi almaya hazır ikinci bir Black Hawk daha var. Senin patron her şeyi düşürmüş anlaşılan. Arı gülümsedi. Sandaletlerini gördün mü? Sanki ölü bir keşişten aşırılmış gibi duruyorlar. Giyimden bahsetmişken senin için bir şeyler getirdim. Ayaklarının dibindeki bez çantaların üzerine eğildi ve Lela için bir çift dizaltı düz, basit siyah ayakkabı çıkardı. Ardından iç çamaşırları, siyah bir kot pantolon, pamuklu bir bluz. Arapların hicap adını verdikleri ve kadınları tepeden tırnağa örten siyah bir çarşaf. Sonunda da yüzünü kapatması için himar adı verilen bir peçe verdi. Hepsi Suriye malıdır dedi eşyayı uzatırken. İstersen hemen değiş. Ama en azından hicabı hazır bulundur. Suriye devriyesi tarafından durdurulma ihtimaline karşı giydiklerinin üzerine geçirirsin. O zaman seni aramaya kalkmazlar. Kadınlara karşı genellikle saygılı davranırlar. Hikayeyi hatırlıyorsun değil mi? Evlilik yıl dönümümüz için akraba ziyaretine Şam'a gidiyoruz. Ari başıyla onayladı. Sen öykünün ana hatlarıyla yetin ve konuşmayı bana bırak. Suriye askeri kadınların bir şeyler açıklamasına alışık değildir. Bunlar da belgelerin. Elinde bir Suriye pasaportu vardı. Lela pasaportu açınca yeni çekilmiş gibi duran bir fotoğrafını gördü. Yalnız bu sefer başında bir Arap örtüsü vardı, yüzü açıktı. Pasaporttaki imzası ve doğum tarihi de aslı gibiydi. Ama belge Melina Rasifa adına çıkarılmıştı. Sahte pasaportun bu kadar gerçek görünmesine şaşırmıştı. Mossad fotoğrafımı nereden bulmuştur? Sahte belge uzmanlarımızın acelesi olduğundan pasaport bürosundaki fotoğrafı kullanmak zorunda kaldılar. Weiss'in de bizimle çalışmana karar verdikten sonra 3 saatleri vardı. Harika iş becermişler değil mi? Başörtüsü de o kadar gerçek duruyor ki. Yoksa fotoğrafımın üzerine bilgisayarla mı oynadılar? Ari başıyla doğruladı. Sahteciler teknoloji sayesinde harikalar yaratıyor. Üstelik Mossad'ın uzmanları da bu konunun en iyileri. Patronun yardım göreceğimizi söylemişti. Ne demek istedi? Suriye'deki ajanlarımızdan ikisi lazım olabilecek her türlü desteği sağlamak için yerde bizi bekliyor olacak. Saatine baktı. Şu saatte buluşma yerine gelmiş olmaları gerekiyor. Bu işi en kısa zamanda bitirmek umudundayım ama hiç bilinmez. Son bir şey daha var Lela. Çantalardan birinden Sig marka 9 mm'lik iki küçük otomatik tabanca çıkardı. Siyah deriden kalça üstü kılıfı olanı kendine ayırdı. Ötekinde cırt cırtlı şeritleriyle eksiksiz bir ayak bileği kılıfı vardı. Bu tabanca markasına alışık mısın? Evet, güzel. Tabancayı 3 yedek şarjör ve mat siyah bir susturucu ile birlikte Lela'ya uzatıp gülümseyerek ekledi. Ne derler bilirsin, en iyi çatışma olmayan çatışmadır. Umarım başımız derde girmez. Bunlar Amerikalı kuzenlerimizin deyimiyle LOD, lazım olur diye. Saul adlı SEK görevlisi gürültünün üzerinden seslendi. Hey çocuklar, buluşma noktasına en fazla 15 dakika. Genç kadın gerginleşti. Cinayet ve hırsızlık zanlısı Jack Kay'nin peşinden Suriye çölleri üzerinde uçan bir helikoptere bindiğinde hayatını tehlikeye attığına inanmak neredeyse imkansızdı. Göğsünün sıkıştığını, kalp atışlarının hızlandığını hissetti. Kumran parşömeninde neler yazıyor Harry? Mossad'ın bu kadar zahmete katlanması için çok özel bir neden olmalı. Hem bütün bu gizlilik neden? Harry'nin tebessümü birden siliniverdi. Bu benim konuşabileceğim bir konu değil Lela. Şimdi emin olmak için anlatacağımız hikayenin üzerinden bir daha geçelim. 35. Aziz Paulus Manastırı, Malula, Suriye. Saat 20.12. Burada emniyetteyiz dedi Yusuf. Karanlık inmişti. Yusuf'un arabası dar çöl patikasını aydınlatıyor. Sıcak hala insanı kavuruyordu. Malula'nın 500 metre dışında Jack Dolunay'ın önünde Arap tarzı kulübeleriyle olan eski bir kale gölgesi gördü. İçeride tek bir ışık bile yoktu. Patika sarı kum taşından yapılmış müştemilat yıkıntılarının önünden geçiyordu. Yasmin, burası olduğundan emin misin diye sordu. Terk edilmiş gibi. Burası hanımefendi, kuzenim öyle dedi. Yusuf kalenin önünde parke taşı kaplı küçük bir meydana varana kadar ilerlemeye devam etti. Sonra arabayı durdurdu. İyi görebilmek için camı indirdi. Farların ışığında duvarları hardal renkli bir kale gördüler. Tam ortasında kabaraları paslanmış, çift kanatlı meşe kapısı olan kemerli bir geçit, üzerinde de dövme demirden bir istavroz vardı. Jack, "El fenerin var mı Yusuf?" diye sordu. Yaşlı bedevi şoför mahallinin arkasından sağlam sarı plastikten yapılmış sanayi işi bir el feneri çıkardı. Jack feneri alıp arabadan indi. Bir görelim bakalım. Jack feneri yakıp meşe kapılara doğru yürürken diğerleri de peşinden geldi. Eski ahşabın üzerinde geniş yarıklar vardı. Üzeri demir bir kapakla örtülmüş dört köşe bir gözetleme deliği, yanında da zincirli bir çıngırak. Jack fenerin güçlü ışığı yarıklardan birini tutunca kapıların ötesinde ay ışığında gümüş gibi parlayan yemyeşil bir bahçe, suları köpürerek akan mermer bir çeşme gördü. Yasmin ne görüyorsun diye sordu. Kendiniz bakın. Issız görünüyor dedi Yasmin içeriye baktıktan sonra. Ardından feneri Yusuf'a verdi. Jack bakalım evde kimse var mı diyerek zincire asılınca karanlıkların içinde bir yerden bir çıngırak sesi geldi. Kimse görünmeyince zinciri bir kez daha çekti. Sonra da yaklaşan ayak seslerini işitene kadar çekmeyi sürdürdü. Bir sürgü gıcırdadı, gözetleme deliği açıldı ve Jack'in elindeki fenerin ışığı yıpranmış beyaz armanili genç bir keşişin üzerine düştü. Keşiş boğuk sesiyle Arapça, "Evet," dedi. "Ne istiyorsunuz?" "Papazlarınızdan biriyle görüşmeye geldik." "Kimsiniz?" "Adım Jack Kane. Bu hanım Yasmin Green. Bu da Yusuf bin Doha." Genç keşiş kaşlarını çattı. "Burada sadece bir papaz var. Peder Novara. Gerisi hep keşiş biraderlerdir." "Öyleyse sanırım görmek istediğimiz Peder Novara olmalı. Onunla konuşacağımız önemli bir konu var." Keşiş tereddütlüydü. "Ne konusu?" "Jack, sadece onu ilgilendirecek özel bir konu. Gidip papaza onunla acilen konuşmak istediğimizi söyleseniz." Keşiş gönülsüzce arkalarındaki arabaya baktı. "Beklemeniz gerek," dedi, gözetleme deliğini kapatırken. Uzaklaşan ayak seslerini duydular. Birkaç dakika sonra ayak sesleri yaklaştı ve gözetleme deliği hızla açıldı. Bu kez gelen yine beyazlar giymiş daha yaşlı bir keşişti. Geniş, zeki görünüşlü bir alnı, güçlü, kararlı ve inançlı bir ifadesi vardı. İtalyan aksanından eser olmayan kusursuz bir İngilizce konuşuyordu. "Adım Peder Vincenzo Novara. Burada ne arıyorsunuz?" "Jack, karmaşık bir iş Peder," dedi. "Ama eğer bize biraz zaman verirseniz her şeyi açıklayabiliriz." "Suriyeli değilsiniz. Nereden geldiniz?" "Sizi bulmak için çok uzaklardan geldik Peder. Ben Amerikalıyım. Yusuf Bedevi. Bu..." Peder papaz sabırsızlıkla "bağışlayın ama geç oldu," diyerek sözünü kesti. "Akşam duasına başlamak üzereydim. Yarın gelin." "Peder, lütfen isteğime saygı gösterin." Papaz gitmek üzereyken Jack, "Yanılmıyorsam Suriyeli dostlarınızdan bazıları için eski parşömenler çevirdiniz Peder," dedi. Şaşkınlıktan yaşlı papazın ağzı açık kaldı. Bunu kim söyledi?" "Bizi içeri alın da her şeyi açıklayalım. Yoksa işe polisi karıştırmak zorunda kalacağım." Papazın yüzü kül gibiydi. "Kimliklerinizi göreyim." Delikten pasaportlarını uzattılar. Papazın yüzü birkaç saniyeliğine kaybolduysa da pasaportları incelemek için kaldırdığı gaz lambasının ışığında onu gördüler. Peder Novara sanki karar vermekte zorlanıyormuş gibi suratını buruşturdu. Sonra da cebinde bir şeyler aradı. Ardından anahtarın tıkırtısını işittiler. Bir sürgü çekildi ve kapı açılınca taşla kaplı, Arap usulü çeşmeler ve fıskiye oyunlarıyla süslenmiş nefis bir avluya girdiler. Karşılarında sert ve boğum boğum, güçlü vücudu ve vücuduna büyük gelen kafasıyla Peder Novara duruyor, yıpranmış beyaz cübbesini tutan düğümlü ipin ucunda bir istavroz sallanıyordu. Elinde bir gaz lambasıyla bir anahtar destesi vardı. Neşesiz bir sesle, "Anlaşılan konuşmamız gerekiyor," dedi. 36. Peder Novara önlerine düştü. Çeşmeli avludan geçirdi onları. Yürürken cübbesi iki yana savruluyordu. Karanlık, kemerli bir geçitten sonra ahşap bir kapıya vardılar. Papaz elinde gaz lambasıyla konuklarını içeriye aldı. "Bu taraftan lütfen." Duvarları beyaz badanalı bir odaya girdiler. Zemindeki taşları aşınmış odanın ortasında bir masa ve birkaç tahta bank görünüyordu. Kapıyı kapatan Novara'nın huzursuz olduğu belliydi. Jack adamı açmaya çalıştı. "İngilizceniz kusursuz Peder." "Öyle olmalı çünkü ana dilim. Soyadıma bakmayın, İtalyan anne babadan ama İngiltere'de doğdum. Buraya gelmeden uzun yıllar önce Cambridge'de arkeoloji ve eski diller okudum. Burası ilginç bir eski manastıra benziyor." Peder elindeki lambayı ve duvara çakılı bir çiviye asılı olan ikincisini yakarken omuzlarını sikti. Katolik manastırının çevrilmeden önce 9. yüzyıla kadar Arap kalesi olarak kullanıldı. Ama artık burada sadece birkaç keşiş kaldık. Yalnız buraya bunları konuşmak için gelmedik. Bana neden geldiğinizi anlatsanız. Jack, Suriyeli iki kaçakçıyla ilgileniyoruz dedi. Özellikle de çolak olanıyla. Kendini paşa diye tanıtıyor. Arkadaşınız olduğunu duyduk. Papazın yanağında bir kas seyirdi. Size bunu kim söyledi? Hiç önemi yok dedi Jack. Ama onu bulmamız gerek. Novara derin bir düşünceye dalmış gibi alnını avucuna dayadı. Bir süre öyle kalarak zeki gözleriyle karşısındakileri teker teker inceledi. Sonra elini indirip Jack'e döndü. Beni konuşturmaya çalışıyorsunuz değil mi? Ne bildiğimi görmek istiyorsunuz. Oysa ben neden bahsettiğinizi bile anlamıyorum. Sizi yanıltmışlar. Yasmin pek öyle sayılmaz Peder diye araya girdi. O adama çalıntı Ölüdeniz parşömenlerini çevirerek yardım ettiğinizi biliyoruz. Peder Novara öfkelendi. Budalalık bu. Baştan aşağı yalan. Hiç kimseye böyle bir yardım etmedim. Bir daha düşünseniz Peder, Yusuf'un kardeşi bir keresinde adamla iş yapıp ona eski parşömen satmış. Çevirmelerine yardım ettiğinizi biliyor. Novara'nın yüzü bir daha seyirdiyse de inadı sürdürdü. Ne derse desin bu söylediklerinizi reddediyorum. Jack cep telefonunu çıkardı. Öyleyse polis çağırmamızın bir sakıncası yok. Rahip elindeki pasaportları meydan okurcasına kaldırdı. Belki de polise pasaportlarınızda İsrail damgası bulunan 3 kişinin Suriye'de ne aradığını da anlatırsınız. En az benim kadar merak edeceklerinden eminim. Jack cep telefonunu tuşlamaya girişti. Bana kalırsa cinayet ilgilerini daha çok çeker. Ne dersiniz Peder? Cinayet mi? Saçmalamayın. Jack tuşlamaya ara verip papaza sertçe baktı. Bu sabahın erken saatlerinde İsrail'in Qumran kentinde bir adam bıçaklanarak öldürüldü. Adı Donald Green idi ve önemli bir arkeoloji kazısını yürütüyordu. Aynı zamanda da patronumdu. Daha önce bulunan değerli bir parşömen cinayet sırasında çalındı. Cinayetin çözülmesi için uluslararası emniyet örgütlerine de uyarı gönderildi. Eğer bize yardım etmek istemiyorsanız polisle uğraşmanız gerekecek. Ne de olsa cinayete suç ortağı olarak da görülebilirsiniz. Peder Novara'nın gözleri büyüdü. Güveni buharlaştı. Cep telefonunu kullanmasını engellemek için Jack'in bileğine sarıldı. Hayır lütfen bekleyin. Hiçbir suça ortak olmadım. Yasmin, Peder o adamları bulmak için yardımınıza ihtiyacımız var dedi. Peder dudaklarını asabice ısırdı. Sonra da kapıya doğru yürüdü. Ben daha fazla konuşmadan önce üstümden izin almam gerek. Lütfen bekleyin. Ne kadar bekleyeceğiz? Novara, 5 dakika fazla sürmez deyip kapıyı arkasından kapattı. Ayak sesleri dışarıda avluda yankılandı. Peder Vincenzo Novara avlunun sonunda granitten yapılmış bir döner merdivenin yanına vardı. Lambasının ışığından yararlanarak bir kat tırmandı. Titriyor, bacakları vücudunu taşımakta zorlanıyordu. Üzeri taş kemerli bir sahanlığa geldi. Kemerin altından geçti, özel çalışma odası olarak kullandığı tavanı ahşap kemerli geniş bir odaya girdi. Her taraf kitap raflarıyla kaplıydı. Duvarlardan birinin dibinde de basit bir tahta iskemleyle bir de masa duruyordu. Novara yılların cilasıyla parlayan masaya yaklaştı. Üzerinde çam ağacından yapılmış yaklaşık 30 santim boyunda bir kutu duruyordu. Menteşeli kapağı sağlam madeni kenetlerle tutturulmuştu. Kutunun yanına gelirken deri ciltli kitaplarla bazıları yüzyıllar öncesinden kalma parşömen tomarlarıyla tıka basa dolu rafların önünde durdu. Bu küflü kitap ve parşömenleri kendi hayatı kadar iyi biliyordu. Genç bir papazken eski Aramice ve İbranice belgeler konusunda uzmanlaşmak için eğitim aldığı günlerden beri skolastik araştırmaya adanmış bir hayat. Bütün bunlar araştırmasında yararlandığı başvuru kitapları ve binlerce yıl geriye giden parşömenlerdi. Gaz lambasını masanın üzerine yerleştirirken alnından ter damladığını hissetti. Alnını kolunun yeniyle sildi, ellerinin titrediğini fark etti. Çam kutunun hemen yanında birkaç laboratuvar mikroskobuyla fil dişi sabı çatlamış bir büyüteç duruyordu. Endişeyle dudaklarını yaladı. Kutunun madeni kenetlerini açıp kapağını kaldırdı. Kutunun içinde çözülmemiş, sepya renkli bir parşömen bulunuyordu. Makasından yararlanarak aralarındaki parşömeni koruyan iki ince akrilik tabakayı kesmişti. Parşömenin kimi tarafları yıpranmış, üzerinde delikler açılmıştı ama belge hala iyi durumda ve yeterince okunaklıydı. Ömrü boyunca bunca parşömen çevirmiş olmasına rağmen bunlardan hiçbiri çevirisini bir saat önce bitirdiği eski parşömen kadar şaşırtıcı değildi. Gerçekten ilgi çekici bir parşömendi. Öte yandan o üç kişinin gelişi de öyleydi. Çam kapağı kapatıp metal kenetleri yerine oturttu. Odanın öteki tarafındaki kapıyı açtı. Birkaç basamakla çatıdaki geniş mazgallığa çıktı. Cübbesini kaldırıp altından çıkardığı Siemens telefonunun kapağını kaldırdı. 5-6 metre ötesindeki minyatür uydu anteni her zaman kapsama sağlıyordu ve sinyalin en yüksek olduğu yerde çatıydı. Telefona şamda bir numara tuşladı. Ayrım 17 sonu. Sayfa 161. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Black Hawk. BLACKHAWK. Saul. SAUL. Vincenzo Novara. VINCENTO. NOVARA. Cambridge. CAMBRIDGE. Siemens. SIEMENS.